Ayrım 3.
Objektif hukuk kurallarının sosyal ilişkileri düzenlerken ve yetkilerin sınırını çizerken fertlere bazı yetkileri de hakları tanımış olduğu görüşü Fransız hukukunda eleştirilmiştir. Liberal doktrin subjektif hukukun temelinin objektif hukuka kanun koyucunun iradesine dayandırılarak objektif hukukun devletin subjektif hukuktan, haklardan üstün tutulmuş olmasına karşı çıkmıştır. Bu eleştiriye göre objektif hukuk fertlerin kişisel menfaatlerinin düzenlenmesini amaç edinmemeli ve üstlenmemelidir. Hukuk kurallarını esas itibariyle kişiyi koruması gerekirken kanun koyucunun iradesinin insan iradesinden üstün tutulması kabul edilemez. Sosyalist doktrine göre ise subjektif hukukun temelini insan iradesine dayandırmak mutlak bir liberalizme yol açacaktır. Toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler düzenlenirken hukukun sosyal içeriğinin unutulmaması gerekir. Objektif hukuk, İnsanlara haklar bahşederken bunun yanında farklı bir kavram olan hukuki durumları dikkate alarak hukuki vazifelerin de düzenlenmesine önem verilmelidir. Dipnot: Obert, sayfa 175, Robert, Droit Subjectifs et Situation Juridiques, 1963. Sosyalist doktrinin bu eleştirileri sonucunda hukuki vazifelerin sayısı arttırılmakta ve hakkın sosyal amacından kaydırılarak kötüye kullanıldığı hallerde hakkını kötüye kullanan kimse korunmamaktadır. 3. Başlıca hukuk sistemleri. Her toplumun kendi sosyal, ekonomik, politik ihtiyaçlarına ve sosyal yaşayışına cevap vermeyi amaçlayan bir hukuk sistemi vardır. Mesela Alman hukuk sistemi veya Fransız hukuk sistemi gibi. Fakat bu farklılığın sadece rüşt yaşı, evlenme yaşı, boşanma sebepleri gibi pozitif hukukta yer alan hukuk kurallarının diğer bir ülke hukukunda yer alan kurallardan farklı olmasından ibaret olmadığı görülmektedir. Dar anlamdaki hukuk sistemlerinin yanında büyük hukuk sistemleri de öğretide incelenmektedir. Dar anlamdaki hukuk sistemlerinin geniş anlamdaki bu büyük hukuk sistemleri içinde yer aldığı, hiç değilse onlardan esinlenmiş olduğu gözlenmektedir. Karşılaştırmalı hukukun da büyük ölçüde inceleme konusunu teşkil eden hukuk sistemleri çeşitli gruplara tabi tutulmuştur. Dipnot: René David, Les Grands Systèmes de Droit Comparation, Paris 1971, 23-22, No 17-24, Özsunay E., Medeni Hukuka Giriş, 1986, sayfa 53, Göğer E., Hukuk Başlangıcı Dersleri, 1976, sayfa 65, V.D. Bunlar Avrupa hukukunun dahil olduğu Roma-Cermen hukuk sistemi, Anglo-Sakson ülke hukuklarının dahil olduğu Common Law hukuk sistemi, İslam hukuk sistemi ve sosyalist ülkeler hukuk sistemidir. 1. Roma-Cermen hukuk sistemi. Roma-Cermen hukuk sistemi 12. yüzyıldan sonra Bizans İmparatoru Justinianus'un emriyle 6. yüzyılda hazırlanan Corpus Iuris Civilis'in medeni hukuk külliyatı, özellikle Latin ve Alman üniversitelerinde incelenmesiyle geliştirilmiştir. Bu sistem içinde hukuk ilmi Roma hukukunun esasları üzerine kurulmuş olduğundan hukuk kuralları ahlak ve adaletin gelişmesine ve gerçekleşmesine yönelik davranış kuralları şeklinde oluşturulmuştur. Ahlak ve adalete uygun davranış kurallarının bulunması ise hukuk ilminin görevi sayıldığından hukuk doktrini uygulama ile çok az meşgul olmuştur. Bu sistem içinde öncelikle medeni hukuk alanında gelişme görülmüş ve bunu kamu hukuku izlemiştir. Roma-Cermen hukuk sistemini kabul eden hukukçular, diğer taraftan hukukun genel teorisini kurmak için gayret sarf etmişlerdir. Roma-Cermen hukuk sistemi Avrupa'da geniş bir alana yayılmıştır. Bugün, Kara Avrupa ülkeleri hukuk sistemleri, Roma-Cermen hukuk sistemi esaslarının etkisinde kalınarak geliştirilmiştir. Roma hukukunun başka bir ülkede benimseme yolu ile alınmasına Roma hukukunun iktibası, reception denilmiştir. Dipnot: Schwarz, Medeni Hukuka Giriş, sayfa 8 ve D. Bunun ilk örneği Alman Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce Roma hukukunun iktibas, benimseme edilerek Almanya'da uygulanmış olmasıdır. Bir taraftan Almanya'da Orta Çağ'da Cermen ırkının örf ve adetleri bazı şehirlerde yereysel ve dağınık bir şekilde uygulanmış olmakla beraber bütün Almanya'yı kapsayan ortak bir hukuk sisteminin bulunmayışı, diğer taraftan Alman imparatorlarının kendilerini Roma İmparatoru olarak görmeleri ve Roma'da özellikle Bologna Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Alman hukukçularının Roma İmparatoru Justinianus zamanında hazırlanan kanunları Corpus Iuris Civilis Almanya'da okutmaları sonucunda Roma hukuku Almanya'nın şartlarına uydurularak müşterek hukuk Gemeines Recht meydana gelmiştir. Savinye ile beraber Roma hukuku üzerinde başlayan tarihi çalışmalar müşterek hukuk üzerinde önemli şekilde bir canlılık getirmiştir. Alman hukukçuları tarafından sistematik bir şekilde hazırlanan bu eserlere müşterek hukuka Corpus Iuris Civilis'in en önemli kısmının ismi ile Pandekt hukuku ve bununla uğraşanlara da Pandektistler denilmiştir. Alman Medeni Kanunu'nun BGB 1896 tarihinde hazırlanarak 1900 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra müşterek hukuk ortadan kalkmıştır. Ancak bu kanunun bazı hükümleri Cermen hukukunun diğer bazı hükümleri ise Pandekt hukukunun etkisinde kalınarak hazırlanmış olduğu için Roma hukukunun Alman hukuku üzerinde etkinliğini göstermiş olduğu bir gerçektir. Rudolf von Jering ve Weinscheid büyük pandektist hukukçuları arasında yer almışlardır. 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu, Fransız İhtilali'nin ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olmakla beraber yine de Roma hukukunun etkisi altında kalmıştır. İsviçre hukuku 19. yüzyıla kadar Roma hukukunun etkisinde kalmamıştır ancak bundan sonra Kara Avrupa'sında başlamış olan kanunlaştırma hareketinin etkisinde kalarak 1 Ocak 1912 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu ve 1911 tarihinde İsviçre Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu her iki kanun üzerinde de Alman Medeni Kanunu, Fransız Medeni Kanunu ve 1911 tarihli Avusturya Medeni Kanunu etkileri dolayısıyla Pandekt hukuku esasları büyük rol oynamış ve böylece İsviçre hukuku da Roma-Cermen hukuk sistemi içinde yer almıştır. Türk medeni hukuku, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra çağdaş bir hukuk sistemine ulaşmak için dini esaslara dayalı İslam hukuku sisteminden ayrılarak 4 Ekim 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu'nu ve Borçlar Kanunu'nu benimsemiştir. Böylece Türk medeni hukuku da Roma-Cermen hukuk sistemi grubu içinde yer almaktadır. 2. Common Law hukuk sistemi. İngiliz-Amerikan hukuk sistemleri Roma-Cermen hukuk sistemi içinde yer almamış ve Kara Avrupa'sındaki kanunlaştırma codification hareketine uzak kalmışlardır. Common Law, İngiltere'de krallık mahkemeleri hakimleri tarafından oluşturulan ve örf ve adet hukukuna dayanan bir hukuk sistemidir. Hakim tarafından hukuk oluşturulduğu için buna yargıç tarafından yaratılan hukuk, judge-made law, case law denilmiştir. Sadece mevcut uyuşmazlığa çözüm arayan, ilerisi için bir soyut ve genel hukuk kuralı koymayan bu sistemin menşei kralın otoritesine dayanmaktadır. Yeniliklere kapalı, sert ve donmuş şekil kalıplarından oluşan ve hakkaniyeti gerçekleştirmeyen common law sisteminin uygulanmasında haksızlığa uğradığını iddia eden kişilerin krala başvurmaları üzerine bunların Tanrı aşkına ve merhameten Challenger mahkemelerine Court of Chancery başvurmalarına müsaade edilmiş ve hakkaniyete dayanan daha esnek ve daha az şekilci hakkaniyet hukuku acute law common law'un yanında yer almıştır. 19. yüzyıldan sonra 1975 yılında kabul edilen mahkemeler kuruluş kanunu ile bu ikilik ortadan kalkmıştır. Böylece acute law common law mahkemeleri tarafından da uygulanma olanağına kavuşmuştur. Dipnot Özsunay sayfa 69, David No. 18 sayfa 25. Common law hukuk sistemi 19. yüzyıldan sonra da bünyesini korumakla beraber bunun yanında kanun hukuku yani statute law'un da gelişmekte olduğu görülmektedir. Örneğin Amerikan hukukunda tüm Amerika'yı kapsayan Birleşik Ticaret Kanunu Uniform Commercial Code yürürlüğe konulmuştur. 3. Sosyalist hukuk sistemi. Sosyalist hukuk sisteminin Roma-Cermen hukuk sisteminden başlıca farkı bunun revolutionary yani toplumu değiştirerek yeni bir sistem yaratmak amacını gütmesidir. Sosyalist hukuk sisteminde hukuk, ekonomik şartlara ve Marksist-Leninist doktrinde yer alan ekonomik düzene dayanır. Bu sistemde fertler arasındaki özel hukuk ilişkileri arka plana atılarak yerini kamu hukukuna bırakmaktadır. Dipnot: ayrıntılı bilgi için David No 20 sayfa 27, Özsunay sayfa 63-67. 4. İslam hukuku. A. İslam hukukunun esasları. İslam hukukunun 4 kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, sünnet, icma-i ümmet ve kıyastır. İslam hukukunun temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim uyulması gereken Tanrı'nın buyruklarını içeren büyük kitaptır. Hadis veya sünnet, Tanrı'nın buyruklarını en iyi anlayan ve onları en iyi öğreten Peygamberimizin söylediği sözlerdir. Peygamberin her sözü bir yenilik getirdiğinden bunu sonradan meydana gelen anlamında hadis denilmiştir. Sünnet terimi ise kişinin görünüşü anlamına gelir. Tanrı'nın sünneti, Tanrı'nın hikmeti demektir. İcma-i ümmet, İslam alimlerinin Kur'an ve hadisi esas alarak yeni olaylar üzerinde açıkladıkları ilmi görüşlerdir. Kıyas ise hukuk alimlerinin Kur'an'da yer alan bir kuralın hakkında Kur'an'da açık olmayan, öngörülmemiş olan boşlukların benzetme yolu ile doldurulmasıdır. İslam hukuk alimlerinin buldukları çözüm yollarını içeren eserlere içtihat denir. İslam hukuku, medeni kanunumuzun yürürlüğe giriş tarihi olan 1926 yılına kadar Türk hukukunda uygulanmıştır. 2. Hukuk kurallarının din ve ahlak kuralları ile karşılaştırılması. Sosyal davranış kurallarının hukuk kurallarından başka din kuralları ve ahlak kuralları olmak üzere iki türü daha vardır. Bunlar da toplum içerisinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri belirten emirlerdir. Bu kurallara aykırı davranışlar toplumun tepkisini çekebilir. Bu kuralları hukuk kuralları ile karşılaştırmak, aralarındaki farkları tespit etmek gerekir. 1. Hukuk ve din kuralları. İnsanların doğaüstü kudret veya varlıklara inanması ve bunlara ibadet etmesine din denilmektedir. Dipnot: din, Tanrı iradesinin tecellisidir. İslam dininde peygamberlerin ortak mesajı Tanrı iradesine teslim olmaktır. Yunus Emre'nin söylediği gibi, yaratılanı severiz, yaradandan dolayı. İslam dininde son sözü Kur'an söyler. Din kuralları genel olarak insanları manevi yönden yükselterek toplum düzenini kurmak amacını izler. Yüce Tanrı'nın buyruklarından oluşan din kurallarına aykırı hareket etmeyen kimse toplum düzenine uyum sağlamış olacaktır. İlk çağlarda din kuralları ile hukuk kurallarının fonksiyonlarının karıştırılmış olması sonucu din adamları ile hukukçuların görevleri de karıştırılmıştır. Din kurallarına aykırı bir hareketin yaptırımı manevi alanda kendisini gösterir ve Tanrı'nın gösterdiği cezalara çarptırılır. Günah işleme, cehenneme gitme ve korkusu gibi. Böylece din kuralları ilahi adaleti gerçekleştirmeye yöneliktir. Halbuki hukuk kuralları insanlar arasında adaleti sağlamak amacını izler. Diğer taraftan din kuralları Tanrı'ya olan inanca dayandığı halde hukuk kuralları kaynağını insanın içinde yaşadığı toplumun iradesinde bulur. 2. Hukuk ve ahlak kuralları. Ahlak kuralları insanların gerek kendilerine karşı ve gerek diğer insanlara karşı manevi vazifelerini gösteren ve düzenleyici nitelik taşıyan davranış kurallarıdır. Ahlak kuralları bir toplumda iyilik ve kötülük konularında verilecek değer hükümlerine göre yapılması veya yapılmamasını gösteren davranış kurallarının bütünüdür. Diğer bir deyişle ahlak kuralları belirli bir toplumda yaşayan insanlara belirli durumlarda namuslu ve dürüst olabilmek için nasıl hareket etmeleri gerektiğini gösteren kurallardır. İyilik, hayır yapmak, başkalarını sevmek, fenalık yapmamak, başkalarına zarar vermemek, toplum içerisinde saygıdeğer birisi olmak, başkaları için iyi düşünceler beslemek, dürüst olmak gibi kurallar ahlak kurallarıdır. O halde ahlak kuralı insan vicdanının bir eseridir. Hiçbir şey kendi kendisine iyi veya kötü değildir. Bunlar bir ölçüye bağlıdır. Bu ölçü insanlığın ortak vicdanıdır. 1. Ahlak kurallarının türleri. Ahlak kurallarının başlıca iki türü vardır. Bunlar objektif ahlak kuralları ve sübjektif ahlak kurallarıdır. Sübjektif ve kişisel ahlak kuralları bir insanın kendi nefsine karşı olan ödevlerine ilişkin ahlak kurallarıdır. İçini temiz tut, dürüst ol, kötülük yapmaktan kaçın, başkalarının hakkında kötü düşünme, iyi düşüncelere sahip ol gibi. Objektif ahlak kuralları veya sosyal ahlak kuralları ise insanların diğer insanlarla olan ilişkilerini düzenlemek amacını güden manevi görevlerdir. Mesela yoksullara yardım etmek, hırsızlık yapmamak, başkalarına zarar vermemek gibi. Görüldüğü gibi sosyal ahlak kuralları da hukuk kuralları gibi bir toplum içerisinde yaşayan insanlar arasındaki sosyal ilişkileri düzenlemek amacını gütmektedir. 2. Ahlak kurallarına ilişkin görüşler. Sosyal ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasındaki benzerlik ve ortak amaç hukuk tarihi boyunca düşünürlerin ilgisini çekmiştir. Bu bakımdan hukuk ile ahlak arasındaki ilişkileri açıklamak ödevini üstlenmiş olan hukuk felsefesinin rolünü belirtmek gerekir. Eflatun'a göre en yüksek fazilet adalettir. Sokrates'in iki cümlesi meşhurdur. Fazilet bilgidir ve hiç kimse isteyerek fenalık yapmaz. O halde fazilet bilgi ise ahlaksızlık bilgisizliktir veya cehalettir. Eksiksiz bir bilgiye sahip olan kimse en iyi ve doğru olanı yapacaktır. Sokrates'in bu görüşü ahlak tarihinde özellikle 18. yüzyılda çok tekrarlanmıştır. Aristo, Ahlak adlı eserinde faziletin ifratla tefrit arasındaki en doğru olanı, akla en uygun olanını bulmak olduğunu söyler. En iyiyi bulan akıldır. Akıl ile en doğru yolu bulan kimse fazilet yani ahlak sahibidir. Geniş anlamda adalet, fazilet ve ahlaktır. Orta Çağ'da Jutinius en büyük faziletin ahlak sevgisi ve ilahi iradeye insanın nefsini teslim etmesidir der. Ona göre en büyük günah ise kibir ve azamettir. Haysiyet ise kibirle tabasbus yaltaklanmak arasında bulunan akla en uygun yoldur. Kant ahlak hakkındaki düşüncelerini 1781 yılında yayınladığı Pratik Aklın Eleştirisi ismindeki eserinde açıklamıştır. Ona göre insanlar akıllarından kaynaklanan şartlı, faydalı emirler ve şartsız, hissi emirler olmak üzere ikiye ayrılan bir takım emirlere tabi olarak yaşarlar. Şarta bağlı emirler insan aklı tarafından verilen faydalı emirlerdir. Namuslu olmak istiyorsan hırsızlık yapmamalısın. Saatli olmak istersen düzenli yaşamalısın gibi. Bunlar hayatı düzenlemek amacı güder. Bu tür emirler hissin değil aklın eseridir. İnsan kendisi için yararlı olmak şartıyla bir fiilde bulunursa yapılan davranış ahlaki niteliğini kaybeder. Çünkü ahlak insanın kendisi için yararlı olanı yapması fiilinden bağımsız ve ondan üstündür. Buna karşılık aklın şartsız, mutlak ve fayda ile bağlı olmaksızın verdiği hissi emirler ahlaka uygun emirlerdir. Şartsız emirler insana saygı telkin eden ulvi bir seda gibidir. İnsanı haberdar eden bu tür emirler, sesler dinlenmek istemese bile susturulamaz. Bu sesler insana hangi niyetle hareket etmesi gerektiğini telkin ettiğinden bir ilke niteliğine haizdir. Örneğin hırsızlık, sayık, güdü olarak bir mal edinmek arzusundan ileri gelmesine rağmen insana saygı telkin eden bir ilkeye dayanmadığından ahlaka aykırı bir davranıştır. Kant'ın insanın sadece aklından kaynaklanan hissi emirlerin ahlaka uygun ilke oluşturduğu fikri tartışılmıştır. Çünkü insanın kendi iradesi dışında başka bir iradeye uymasından kaynaklanan bazı davranışlarında ahlaka uygun sonuçlar meydana getirebileceğini kabul etmek gerekir. Kant'a göre asıl ahlaki emirler şartsız olan emirlerdir. 3. Ahlakın hukuk kuralları üzerindeki etkisi. Dipnot: Esener, T. Türk, İsviçre Borçlar Hukuku Sisteminde Ahlakın Rolü, M.Ü. Hukuk Araştırmaları, Ocak-Aralık 1989, sayı 1-3, sayfa 1-12, Çağıl, sayfa 52-V'de, Güris, Hukuk Felsefesi, 1985, S15-V'de, Yörük A.K., Hukuk Felsefesi Dersleri, 1958, sayfa 145-V'de, Özbilgen T., Hukuk Başlangıcı, 1976, sayfa 346-V'de. Hukuk kuralları gibi, ahlak kuralları da insan davranışlarını düzenlemeye yöneliktir. İlk çağlarda hukuk ve ahlak kuralları ayrılmamış olduğundan yazılı hukuk kuralları bir araya getirilmiş ahlak kuralları niteliğinde görülmüştür. Ancak zamanla hukuk kuralları ahlak kurallarından ayrılmıştır. Bu noktadan hareket eden bir görüşe göre ahlakın hukuktan ayrı bir kavram olduğu iddia edilmiştir. Ahlak ve hukuk kuralı arasında mutlak bir ayırıma taraftar olanlara göre bunların ortak hiçbir yanı yoktur. Ne menşeleri, ne amaçları, ne de araçları benzemez. Ancak bu iddia reddedilmektedir. Çünkü ahlaksız bir hukuk düşünülemez. Ahlakça kötü bir hareketin hukuka uygun olmasına örnek bulunamaz. Bazen hukuk kuralının doğrudan ahlaktan esinlendiği görülebilir. Örneğin adam öldürme fiiline ceza veren hukuk kuralı adam öldürülmesini yasaklayan ahlak kuralını doğrular. Bu sebeple hukuk asgari adalettir denilmiştir. Ahlak kuralı hukuk kuralı ayrımının yanlış anlaşılmaması gerekir. Böyle bir ayrımdan söz edilirken bir yandan kuralın içeriğinin değil yaptırımının farklı olduğu anlatılmakta, diğer yandan hukuk kuralını amacı bakımından subjektif ahlak kuralından ayırmak istenilmektedir. Hukuk tekniği ahlakın gereği gibi uygulanması çabasındadır. Özellikle ceza hukuku tekniği ahlaka uygun kuralların isabetli seçilmesini, bu kuralların uygulanmasında insanlık dışı sonuçlara, adaletsizliğe varılmamak için izlenecek yolun bulunmasını emreder. Hukuk kuralları ile ahlak kuralları arasındaki ortak noktaları şu şekilde özetlemek mümkündür. Hukuk kuralları özellikle insan yaratılışında mevcut olan kıymetleri korumak amacını güder. İnsanın özünde yer alan yaşama hakkı, hürriyet, bedeni ve manevi bütünlük gibi doğuştan var olan ayrıcalıklarına ilişkin insan hakları, ahlak kuralları ile hukuk kurallarının ortak noktalarından önemli bir kısmını oluşturur. Hukuk kuralları ilke olarak ahlakın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Kanun koyucu norm koyarken, özellikle insan hakları konusunda kurallar getirirken ahlak kurallarından esinlenmek zorundadır. Örneğin, kişilik hakkını ihlal eden bir tecavüz ahlaka ve dolayısıyla hukuka aykırı sayılır ve kişilik hakkı tecavüze uğrayan kimse hukuk tarafından korunur. Hukuk kurallarına bu açıdan bakıldığında bunları devlet gücüyle donatılmış, yaptırıma haiz ahlak kuralı olarak görmek mümkündür. Gerçekten ahlaka aykırı bir hukuk kuralı her türlü etki ve otoriteden yoksun kalır.